Sergio Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Bengesel'in 5. bölümünden hepinize merhaba. Fark etmişsinizdir belki, bir ara verdim. Ya fark etmişsinizdir diye umuyorum. Kesin fark etmişsinizdir. Yokluğum anlaşılmayacak gibi bir yokluk değildir bence. En azından ben öyle umuyorum. Niye ara verdin diye merak edenler vardır belki içinizde. Açıkçası fiziksel şartlar el vermediği için bir ara vermek zorunda kaldım. Şu anda da çok elverişli değil ama siz değerli dinleyenlerimden kendimi daha fazla uzak tutmak istemedim. Biliyorsunuz podcast'te stüdyoya gitmediğiniz zaman evdeki imkanlarla bir kayıt yapmanız gerekiyor. Bu kayıtlar da genelde battaniye altında, yorgan altında şeklinde oluyor. Ya da evinize profesyonel bir sistem kurmanız gerekebiliyor. Ben henüz o aşamada olmadığım için evdeki şartların el verdiğince bir sistem kurup size en güzel sesi aktarmaya çalışıyorum. Ama her zaman bu şartları sağlamak çok kolay olmuyor. O yüzden bir ara vermem gerekti. Bu hepinizin çok merakla beklediği açıklamayı yaptıktan sonra anlatacaklarıma başlayabilirim. Yoksa anlatacaklarım bitmemiş. Daha çok anlatacağım şey var. Evet, 1 Temmuz itibariyle artık normale dönüş başlıyor. Pazar günü yasakları kalkıyor. Çeşitli kısıtlamalar vardı, onlar kalkıyor. Artık 1 yıl öncesinden önceki hayatımıza dönüşümüz başlıyor. Ama bu dönüşe ne kadar hazırız ondan emin değilim. Çünkü biz geçen gün yasağın olmadığı bir gün dışarıdaydık. Bir şeyler yedik içtik filan ama yani daha siparişi verdiğimiz andan itibaren bir eve dönme hissi oluşuyor. Çünkü yiyeceğin yemeğin artık daha iyisini evde yapabilecek hale geldik. Yani evde pizzalar, lahmacunlar, pideler yapabilir hale geldik. En azından ben geldim, sizi bilmiyorum da. Yani görünen o ki bu dönüş çok kolay olmayacak, buna ısınmamız. Evet, özledik. Dışarıda birlikte bir şeyler yapmayı özledik. Sosyalleşmeyi özledik ama çok da kolay olacak gibi görünmüyor. Diğer arkadaşlarımdan da gözlemlediğim kadarıyla. Ama en önemli kısım şu. Toplumumuzun en büyük sosyalleşme alanı olan düğünler geri dönüyor. En büyük eğlencesi olan toplumumuzun düğünler geri dönüyor ve bu çok önemli gerçekten. Daha önce düğün ve cenazelerle ilgili bizim ritüellerimize dair bir şeyler söylemiştim, belki hatırlarsınız. Bugün daha farklı bir yerden bakacağım olaya. Ya düğünler aslında baktığınız zaman tamamen resmi bir soygun. Yani yasal bir soygun. Kimsenin bunun için şikayetçi olmadığı bir soygun yapılıyor. Herkesin hayatından memnun olduğu. Yani iş şöyle başlıyor. Siz birinden hoşlanıyorsunuz. O biri de sizden hoşlanıyor ve birlikte bir hayat sürmeye karar veriyorsunuz. Ancak iş burada bitmiyor. Aileler devreye giriyor. Takım merasimleri, işte bohçalar, çeyizler vesaireler dökülmeye başlıyor. Bir takım istekler devreye giriyor. Zaten şirket birleşmesi gibi oluyor aslında. Ben bazı ailelerde görüyorum bunu. Hani kız alma tabirini onlar kullandığı için söylüyorum. Çok doğru bulduğum bir tabir değil ama kız almaya gidildiğinde işte bir takım takılar, yani hani bir şirketle birleştiğin zaman nasıl onun hisselerine ortak olmak için bir sermaye koyarsın ortaya. Öyle bir durum söz konusu. Ya bir takım çıkartılıyor. İşte şunları isteriz, bunları isteriz. Şu kadar bilezik isteriz, şu kadar beşi bir yerde isteriz. Annesi bu yaşa getirdi, baktı. Onun için de bir güzellik yapmanız lazım. Babası da boş durmadı tabii, okuttu. Ablası deseniz odasını paylaştı. Onu da bir görmeniz lazım filan diye saçma sapan gerekçelerle devam ediyor. Bütün sülaleye bir şeyler alınıyor. Ya ben böyle bir şey yaşamadım çok şükür evliliğimde. Benim evlendiğim insanın ailesi soyguncu değildi. Güzel insanlardı, hala da öyleler. Dolayısıyla bu tarz talepleri olmadı. Bir de bizim toplumumuzda şöyle bir algı vardır, biliyorsunuz. Biri yaptığı zaman o mesele meşrulaşır. Yani yasal olmasa bile, ya işte herkes çalıyor, o da çalsa ne olur? Ya da herkes yapıyor, ben yapsam ne olur? Dolayısıyla karşı taraf, ya karşı taraf dediğim evleneceğiniz kişinin ailesi sizi soymaya başlayınca diğer insanlar da sizi soymayı hak görüyorlar kendinde. Düğünü yapacağınız mekanın sahibi, berber, davulcu, orkestra, organizasyon, herkes sizi soymaya çalışıyor. Çiçekçi, araba süslemeci, yani tamamen bir soygun düzeni. Yani şöyle bir saçmalık var gerçekten. Berbere gidip normalde bir tıraş olduğun zaman sadece sakal için atıyorum 30 lira vereceksin. Ama damat tıraşı gittiğin zaman senden 400-500 lira koparmaya çalışıyorlar. Koparmaya çalışıyor diyorum çünkü bunun başka bir adı yok. Ya zaten ben hayatım boyunca bu zorunlu tutulan bahşişlerden hiç hoşlanmamışımdır. Bahşiş aslında gönüllü verilen bir şeydir ve takdir ettiğin için, sana verilen hizmeti takdir ettiğin için senin kendince değer biçtiğin bir şeydir bahşiş. Ama bu tür ritüeller hani bir şekilde de zorunlu kaldığın için insanlar ne koparabilirse kârdır kafasıyla yaklaşıyorlar sana. Ya zaten aslında düğünün tam bir soygun düzeni olduğunu arabanızın önünün kesilip sizden para istenmesinden de anlayabilirsiniz. Çok basit yani. Birileri sizin çocuk bile olsalar önünüzü kesiyor ve sizden para istiyorlar evleniyorsunuz diye. Yani evleniyorsun diye herkese para veriyorsun. Çok acayip bir şey bu. Normalde sen evleniyorsun diye aslında herkesin sana para vermesi lazım. Çünkü çok uzun ve yorucu bir süreç. Yani maddi olarak da çok büyük bir süreç. Dolayısıyla zaten uzun ve yorucu olan bir süreci etrafındakiler kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyorlar. Yani gelinin kaynatasının, kuzeninin hakkı var. Ona bir altın almaz mısınız? Alırız tabii canım, ne olacak ya? 8. göbekten kuzenine de alırız. İşimiz ne? Bu arada şunu da tekrar söylemem gerekiyor. Bahşişe karşı filan değilim. Yani zaten aklı selim olan bir insan bahşişe karşı olamaz. Hizmet verilen her işte aslında bir bahşiş verilmesi bence zorunlu olmalı. Yani zorunlu dediğim de yine gönüllü bir zorunluluk. Bu miktarı sen belirlersin. Mesela bir restorandan yemek söylediğin zaman sen yemeğe ücret ödüyorsun ama garsonun sana verdiği bir hizmet var. Bu hizmeti ekstra ödüllendirmek aslında senin yapman gereken bir şey. Ben bunu her zaman yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, bütçem el verdiğince ya da dışarıdan bir yemek söylediğim zaman, başka bir şey söylediğim zaman bunu bana getiren kuryeye de bir bahşişle teşekkür etmek istiyorum aslında. Ama bu teşekkür zorunlu hale geldiği zaman onu vermemeyi çoğu zaman tercih ediyorum. Mesela bizim artık dost sayılabileceğimiz bir galerici abimiz var. Araba değiştireceğimiz zaman ona gidiyoruz. Beğendiğimiz bir araba varsa bizim arabamızı bırakıp ondan yeni bir araba alıyoruz. Bu araba alma eylemlerini her gerçekleştirdiğimizde bu bizim abinin yanında bir tane çalışan ama ne iş yaptığını tam bilmediğim bir arkadaş var. Sürekli benden bahşiş koparmak için çeşitli çabalar içerisine giriyor. İşte yedek anahtarı saklıyor. Abi kapı açmıyor falan, hani gelin kapısı gibi. İşte gelin çıkamıyor falan. Yani sürekli bu tarz şeylere giriyor da şimdi arkadaşım ben senden bir hizmet almadım. Sen bana bir hizmet vermedin. Bir kolaylık sağlamadın. Dolayısıyla böyle bir bahşiş vermeyi de ben hiçbir zaman doğru bulmayacağım ve sana hiçbir zaman bahşiş vermeyeceğim. Bunu bu arkadaşa direkt söylemesem de hiçbir zaman bahşiş vermediğim için artık bunu anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü 3-4 tane böyle araba alışverişimiz oldu ve ben hiçbirisinde kendisine bahşiş vermedim. Ama o ısrarla anahtarı saklamayı, kitapçığı saklamayı sürdürüyor ve benden bahşiş almak için. Ben de her seferinde şu anda üstümde nakit yok, başka bir bahaneyle falan geçiştirmeye çalışıyorum. Yani yine altını çiziyorum. Burada önemli olan nokta bana gerçekten bir hizmet vermiş olması. Yani haybeye yine soygunculuk düzeni devreye giriyor. Benden bir şey kopartmaya çalışıyorsun. Ben nasıl olsa araba alıyorum. 3'ün 5'in hesabını yapmayacağım diye beni keriz yerine koyuyorsun adeta. Açıkçası buna müsaade etmiyorum çoğu zaman. Bürokraside altın bir öğüt vardır. Benim de hayatımda tamamen geçerlidir bu. Bürokraside mütekabiliyet esastır. Yani karşılıklılık. Dolayısıyla karşı taraf bana nasıl davranırsa ben aynı şekilde karşılık vermeyi tercih ediyorum her zaman. Yani bana soyguncu gibi yaklaşırsan ben de kendimi soydurmamaya çalışan biri gibi yaklaşıyorum sana. Ya da yeni tanıştığımız biri bana sen yerine siz diye konuşuyorsa ben onunla siz diye konuşuyorum. Bana sen diyorsa sen diye konuşuyorum. Bu karşılıklılık aslında ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için de doğru geliyor bana. Ben berbere gittiğim zaman damat tıraşı olacağım diye benden 500 lira koparmaya çalışıyorsa ben berbere gittiğim zaman damat olduğumu belli etmeden normal bir tıraş olup oradan damat tıraşı olmuşçasına çıkarım ve her zamanki 50 liramı verip giderim. Ya bilmiyorum oradan size nasıl görünüyor ama böyle cimrilikle pintilikle ilgisi olan bir şey değil. Aslında hani mertliği çok severim. Bu da böyle çok söylenecek bir şey değildir. Hani beni tanımanız lazım belki ama anlatmak istediğim bu kısımdan hiç hoşlanmıyorum. Berber beni soymasın arkadaş. Ben kendimi soydurmam. Çünkü ekstra bir şey yapmıyor orada. Damat tıraşı diye ne bileyim uzaydan gelmiş bir teknolojiyle beni tıraş etmiyor. Her zamanki jiletle tıraş oluyoruz. Usturayla tıraş oluyoruz. Tıraş sabunuyla tıraş oluyoruz. Yani farklı bir durum yok. Yanağım kanadığı zaman kan taşıyla durduruyorsun. Kanı bu kadar. Beni tokatlaman için bir neden yok ortada. Bir de erkeklerin sanırım kadınlar gibi bir ilişkisi yok berberle ya da kuaförle. Benim mesela berber seçerken ilk kriterim çok konuşmaması. Çünkü berberler gerçekten çok konuşabiliyorlar. Ya bir de ağzına ağzına konuşuyor. Yani aramızda 20-30 santim mesafe var ve sürekli senin ağzına, kulağına, burnuna konuşan bir insan benim için gerçekten çok makbul bir insan değil. O yüzden berber seçimimde az konuşuyor olması benim en önemli kriterim. Ustalığından bile benim için daha önemli. Çünkü en fazla ne hata yapabilirsin? Tabii kadın saçında yapılabilecek hatalar muhtemelen sonsuzdur da bizde çok öyle bir şey yok. Yani en fazla 3 numara yapıp çıkıyorsun oradan. Bir de hani çok konuşup ağzından bir şey de kaçırabilirsin. Özellikle küçük şehirde oturuyorsan. Çünkü berberler şehrin kara kutularıdır, istihbarat teşkilatlarıdır. Bütün muhaberat oradan döner. Her şey orada birikir, bütün bilgiler. Ve o bilgiler sürekli başkalarına anlatılır. Ben yeni geldiğim bir şehir hakkında bilgi almak istersen biraz berberle sohbet ederim. Hani kimdir buranın muteber kişisi, kime dikkat edelim falan gibi bir derdim varsa gidip önce bir berbere danışırım. Danışırken tabii tıraş olursanız sizin için daha iyi olur. O zaman daha konuşkan oluyorlar. Ben zaten öyle berbere sıklıkla gidebilen biri değilim. Sıkılıyorum. Yani mecbur kaldığımda artık gidiyorum. Bir de sevgili karım yeterince baskı oluşturduğunda üstümde gidiyorum artık. Hani git tıraş ol, iyice ilk insana benzedin falan diye. O zaman gidiyorum. Muhtemelen kendi başıma olsam hiç gitmeyebilirdim berbere. Çok eksikliğini hissedeceğim bir olgu değil yani. Berberlik müessesesi. Şeyi de anlamıyorum. Mesela bazı insanlar var sürekli Twitter'da, Instagram'da ya da Facebook'ta profil fotoğraflarını değiştiriyorlar. Benim profil fotoğrafı değiştirme aralığım sanırım 5 yıl filandır. Yeni bir şirkete geçeriz. Orada şirket bir fotoğraf çeker filan. O fotoğraf benim hoşuma gider. Alırım onu koyarım. Bir daha başka bir şirkette güzel fotoğraf çekilene kadar o durur. Mesela şu anda kullandığım fotoğrafın herhalde 5 yılı filan var. Tabii şununla da alakası vardır. Hiçbirimiz 5 yıl öncekinden daha iyi görünmüyoruzdur herhalde. En azından ben görünmüyorum. Yani şu anda 5 yıl önceki fotoğrafımdan çok daha kötüyüm. Kilo aldım falan filan. Yaşım da tabii ki ilerledi. Onun da etkisi var mıdır bilemiyorum. Vardır herhalde. Yine insanın ilişkilerine dönecek olursak bu düğünlerdeki soygun düzenini de bir tarafa bırakarak söylüyorum. Karşıdakine davranışım her zaman aslında yine bilimle olacaktır. Bunu fark ediyorum. Ya şöyle düşünebilirsiniz. Mesela asit çok güçlü bir yakıcıdır. Ama mesela plastiğe bir şey yapamaz. Niye? Çünkü plastikle reaksiyona girmiyor. Ama demiri eritebiliyor. Demir böyle kudretli gördüğümüz koskoca demiri asit eritebilirken plastiğe bir şey yapamıyor. Niye? Çünkü plastik umurunda değil asidin. Plastik kim ki? Dolayısıyla bir ilişki kuracaksa asit metalle kuruyor, plastikle kurmuyor. Ben de hayatında bilimi pusula olarak edinmiş biri olarak yani asidin yaptığını hayatımda tabii ki uygulayacağım. Buradan şuraya geleceğim. Aslında demin bahsettiğim mütekabiliyet esasına geleceğim tekrar. Ya mesela şeyi düşünün. Bir ATM'desiniz. Önünüzde bir insan var. İşlemleri bir türlü bitmiyor. Bir kartı çıkartıyor, öbürünü takıyor. Öbür kartı çıkartıyor, diğerini tekrar takıyor. Bir cebinden para çıkartıyor, öbür cebine koyuyor. O cebindeki parayı yatırıyor. Faturalar çıkartıyor falan. Yani ben böyle durumlarda mesela benim işimin artık çok uzayacağını anladığım noktada arkamda sadece para çekme işlemi yapacak biri varsa ona müsaade etmeyi tercih ediyorum her zaman. Parasını çeksin ve gitsin, niye benim bekliyor ki? Ama bu şekilde bir algı maalesef topluma yayılmış değil. Açıkçası bunun yayılması için de bireysel olarak mücadelemi sürdürüyorum. Asla vazgeçmiş değilim. Nasıl ki ben arkamdakine yer veriyorsam öndekinden de aynısını bekliyorum. Böyle bir durum olduğu zaman beyefendi işiniz uzayacaksa ben sadece para çekeceğim işlemimi yapıp çıkabilir miyim diyorum. Yani %70 oranında bu olumlu karşılanıyor. %30 benim gözlemlediğim. Ya işte benim sıramdı, ben de o kadar bekledim, bırak da işlemimizi yapalım kardeşim falan filan diye ters çıkıyorlar. Ama %70'e 30 benim karşılaştığım oran çok da kötü değil bence. Muhtemelen bu konuşmanın öncesinde daha yüksek bir oran bekliyor olabilirdiniz. Belki bana böylesi denk geliyor. Tabii burada karşı tarafa nasıl yaklaştığımız da önemli. Ben mümkün mertebe kibar yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü benim bir talebim var karşı taraftan. Bu söylediklerimden şunun da çıkmasını hiç istemem. Şöyle bir yerleşmiş kalıp var. İşte sevgide mecburiyet yoktur ama saygıda vardır. Hayır, saygıda da mecburiyet yok. Hiç saygı duymayacak bir insana saygı duymanızı kimse sizden isteyemez. Ben en azından kendi hayatımda hiçbir şekilde saygı duyulmayacak bir insana kendi kriterlerim dahilinde saygı duymuyorum. Ama şöyle bir ayrımı var bu işin. Saygısızlık da yapmıyorum. Hani saygı duymamak ayrı bir tarafa ama saygısızlık yapmıyorum. Mesele bu bence aslında. ATM kuyruğundan bahsederken aklıma geldi. Artık bir de HES kodu kuyruğumuz var. Bazı insanlar işte bir AVM'ye falan girerken ya da HES kodu sorulan bir yere girerken telefondan kare kod okutmak yerine HES kodu ezberden söylüyorlar. Dolayısıyla görevli de bunu tek tek girmek zorunda kalıyor ve hepimiz görevlinin tek tek girip o onayı almasını bekliyoruz. Ya arkadaşım şu kare kodu göster okut gitsin artık. Kimlik numarası yetmiyordu ezberlediğimiz, bir de HES kodu ezberliyoruz. Ya sanırım dünyada bu tarz bir şey pek yoktur. Amerika'da kimse sosyal güvenlik numarasını ezbere biliyor mudur bilmiyorum. En azından izlediğimiz dizilerde, filmlerde pek böyle bir şey görmedim. Biz kimlik numarasını ezbere biliyoruz, vergi numarasını ezbere biliyoruz. Şimdi HES kodu ezbere biliniyor. IBAN numaralarını ezbere bilenler var da onlar ayrı bir sınıfta. Onların farklı bir niyeti var tabii ki. Bu arada geçen gün kuyrukta birine bunu söylediğimde müthiş bir aydınlanma yaşadı. Sürekli telefonundan bu koda bakıp karşı tarafa söylüyormuş ve hiçbir şekilde o kare kodu okutmak aklına gelmemiş ya da birileri ona söylememiş. Bana da çok mümkün gelmiyor ama gerçekten bu böyleydi. Adam sürekli o kodu söylemiş. Halbuki bir tıklama daha yapsa orada kare kod çıkıyor, onu okutacak ve böyle bir şeyden haberdar olamamış bir şekilde. Üzüldüm de haline. Bunu söylediğimde müthiş bir aydınlanma yaşadı. Benim buna benzer yaşadığım ilk aydınlanma sanırım ortaokul yıllarımdaydı. Flamingo'nun aslında allı turna olduğunu öğrenmiştim. Eminim şu anda bu yayını dinleyenler içerisinde de daha önce bunu öğrenmemiş olan, şu anda aydınlanma yaşayanlar vardır. Yok demeyin, vardır. Biliyorum onları. Utanmasınlar. Ayıp bir şey değil. Ben de öğrendiğimde müthiş bir aydınlanma gelmişti bana. Yıllarca söylediğimiz turnalı türküler, allı turnamlar falan hep flamingoya yazılmış aslında. Yani flamingodan hareketle çıkmış. Ama işte flamingo söylediğin zaman kulağa ne kadar egzantrik geliyor. Allı turnam da bir o kadar Anadolu geliyor. Evet, bu bölümlük benden bu kadar. Hoşça kalın.